Ayrım 3. Son Çağrı. Erol Toy, sayfa 63. Jolly köy düğününde. Mehmet Usta kocaman kazanların başına geçmeden Jolly'yi bir ağaca bağladı. Etleri doğramaya başladı. Jolly ağacın çevresinde birkaç kez dolandı, sonra kıvrılıp yattı. Uyumuyor, hep mızıklanıyordu. Ayrılık zor geldi buna diye düşündü Mehmet Usta. Ne yaparsın Jolly? Düğün sahibi çok eski müşterim olmasa yine gelmezdi. Köy düğününde ne işim var? Dükkanımızın suyu çıkmadı ya. Olmazlanamadı. Senden başkası olmaz diye tutturdu. Hem müşteri hem eski arkadaş. Kıramadım. Böyle mızıklanacağını bilseydim, Vilda'yı da birlikte getirirdim. Söz, bundan sonra ayırmam sizi. İşini bıraktı, doğradığı parçalardan birkaç tanesini hemen közleyerek Jolly'e uzattı. Jolly'nin gözlerinde küskün bir bakış vardı. Gözlerini ayaklarıyla örterek verilen yemeği istemedi. Diretti Mehmet Usta. Anladık Jolly, yarın Vilda'ya kavuşursun. Hadi ye şimdi. Bak ben de buradayım. Jolly isteksiz isteksiz yatıyordu. Daha fazla beklemedi Mehmet Usta. Yeniden et doğramaya döndü. Neredeyse uzaktan davulların sesi duyulurdu. Bir kez duyuldu mu her şeyin hazır olması gerekirdi. Daha akşama zaman vardı ama ne zaman içmeye başlayacakları belirsizdi. Yardımcılarıyla birlikte ellerini hızlandırdı Mehmet Usta. Davullar ve oyunlar başladığında kalaslardan kurulan iğreti masalar çoktan hazırdı. Kalaylı bakır kazanların içinde çeşitli yemekler çoktan pişmiş konukları bekliyordu. Kocaman tepsiler mezelerle donanmıştı. Yardımcı olarak ayrılan delikanlılar kucakladıkları tepsileri masalara taşıyorlardı. Küplere doldurulan sular karlanmıştı. Davullar vuruyor, zurnalar ötüyor ve genç yaşlı herkes kümeler halinde masaların çevresini alıyordu. Akşam karanlığıyla ağır ağır doğayı sararken alanın ortasında yığılan odunlar tutuşturuldu. Göğe yükselen alazların aydınlığında gölgeler yitti. Canlı insanlar oynamaya durdu. Yaşlılarla kadınlar ayrı yerlerde aralarına gerilen duvarların dışında yemeğe oturdular. Davul bir ara verdi, zurnacı bıyıklarını burarak yemeğe oturdu. Şişelerin ağızları açıldı. Yaş kümelerine göre kapışılıveren masalarda kadehler beyazlandı. İlk kez rakı içecek olanlar başlarında büyükleriyle ayrı bir masanın çevresini almışlardı. Büyük kesin dediği anda onların kümesine içki verilmeyecekti. Kalkıp istemeleri, töreyi çiğnemeleri anlamına geleceğinden boyunları bükük, önlerindekini daha da uzun zamana yaymanın kaygısı içindeydi pek gençler. Gençlerse dilediklerince davranma iznini almanın coşkusundaydılar. Üst üste dikilen ilk kadehlerin alkolü kanlarında kıpırdamaya başlamıştı. Davulcuyla zurnacıyı arayan gözleri son lokmalarını yutmaya çalıştıklarını gördü. Yeniden doldu kadehleri, yeniden dikildi başlara. Ve büyükler masasından birinin kalkıp oyunu açması yakarışları şimşeklendi bütün gözlerde. Çok beklemediler. Alan ateşinin çevresi bir anda doldu. Kalabalık arttıkça davulcular da zurnacı da coşuyordu. Jolly, gürültünün ve kalabalığın hızıyla arada bir doğruluyor. Gözlerini kocaman kocaman açıp çevreyi kolaçan ediyordu. Durmaksızın önünden geçenlere hırlamak istediğinde Mehmet Usta başını çeviriyor, sert sert bakıyordu. O zaman yeniden ayaklarının üstüne kapanıyordu Jolly. Duymamaya, görmemeye çalıştığı belliydi. Mehmet Usta sürekli pişiriyor, ateşin karşısında tombalak yüzü kıpkırmızı uğraşıyordu. Alan ateşi zayıfladıkça yeni yeni kütüklerin çıtırtısıyla yükseliyor, ortalık kızıl bir aydınlığa boğuluyordu. Yardımcılar nefes almadan tepsileri kucaklıyorlar, sıcak sıcak yetiştirmeye çalışıyorlardı. Oyunda yorulanlar bir nefeslenmek, birkaç yudum içmek amacıyla masaların başına sıralanıyorlardı. Koşturulan sıcaklıklar bir ağızda tükeniyor, yenilerini pişirmek gerekiyordu. Gece ilerledikçe coşku da yükselmişti. Oynayanların yakınları bellerinden tabancalarını çekmeye başladılar. İlkin tek tük atılan mermiler birden boşaldı. Artık her oynayanla birlikte tabancalar çekiliyor, hele damat ortaya çıktığında tabanca sesleri bütün gürültüleri sindiriyordu. Büyüklerden başlayan tek tek atışların gençlerde yoğunlaşması ilk içkilerin içenleri de devindirdi. Damat oyuna kalktığında ışıldayan namluların meydan ateşiyle yarıştığı görüldü. Kulakları sağır eden tabanca sesleriyle duramaz oldu Jolly. Yerinden fırladı, her atışla birlikte havlamaya başladı. Bir yandan havlıyor, bir yandan mızıklanıyordu. Mehmet Usta'nın sert bakışları her zaman etkili olmuştu Jolly üzerinde. Nedense bu kez aldırmıyordu. Ağacın çevresinde dolanıyor, ayaklarıyla yeri eşiyor, kulaklarını, gözlerini saklamak istiyor ve sürekli mızıklanıp havlıyordu. Bir iş var bunda diye düşündü Mehmet Usta. Hiçbir zaman böyle kaygılanmazdı. Bir şey mi sezdi acaba? Köy düğünlerinin çoğunun kanla bittiğini duyardık hep. Yoksa birine de biz mi tanık olacağız? Çevresini kolaçan etti, mutfak olarak kullanılan damın duvarları sağlamdı. Jolly'yi de şuraya yanım alayım diye geçirdi aklından. Etleri ızgaranın üstüne sıralayıp tam çıkacağı sırada ötekilerden daha büyük bir gümbürtü koptu. Gümbürtüyle birlikte kurşunlar dört bir yana saçıldı. Bağırışlar, çığlıklar, tabanca seslerini bastırdı. Mehmet Usta hemen önlüğünü topladı. Benim işim var, yarın dükkan açılmak ister. Daha kalırsam, kurşundan kurtulsam, jandarmaya tanıklık etmem gerek. Şu arka kapıdan kentin yolunu tutmalı düşüncesiyle koştu. Kapının önündeki atı çözdüğü gibi atladı, düğün sahibi arkasından bakıp kalmıştı. Atın başını çevirdiği gibi kente yöneldi, yarı yolda dizgini kastı. Jolly diye geçirdi. Jolly orada kaldı. Dönüp almak gerek. Gerek ya dönersem 2-3 günüm yanar. Yarın olmazsa hafta içinde indiklerinde getirirler. Benim köpeğim kaldıysa onların da atı bende. Jolly sahibinin korkusunu yitirince zıpladı. Dört bir yanı kokladı yeniden. Ağacın çevresinde fır döndü, yoktu. Gitmişti. Mutfağa doğru başını vererek ağıtlara katıldı. Uluyor, durmaksızın uluyordu. Ne gelen vardı, ne giden. Orada tek başına kalmıştı. Yardımcılar, mutfaktakiler düğün alanına koşmuşlardı. Koşulan arabalara yaralıları taşıyorlardı. Doğru düzgün ateş etmesini bilmeyen biri, kalabalık ailelerden birinin oğlunu vurmuştu. Onlar da ötekilere saldırınca düğün bir anda savaşa dönüşmüş, 4 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı. Düğünü basan jandarmaların ilk saptadıkları yaralı ve ölüler arabalara konularak kente götürüleceklerdi. Düğündekilerin tümü tutuklanmış, sorgulamalar için kentten savcının gelmesini bekliyorlardı. Düğün evi bir anda ölü evine dönmüştü. Akşamın görkemli coşkusunun yerini sabah aydınlığıyla birlikte acının sisli ağusu sarmıştı. Jolly her ağıta katılıyordu. İlkin yoldaşını yitirmişti. Ardından sahibi de çekip gitmişti. Kokusu bile kalmamıştı ortalıkta. Aranıyor, bekliyor, bir türlü kokuyu duyamıyordu. Yine de gelir umuduyla ulumasını sürdürdü. Sonunda bir an nefeslenmek gereksinimiyle başını ayaklarının üstüne koydu, uzandı. Gözlerinden yaş damladığını ondan önce başkaları gördü. Düğün sırasında yardım edenlerden biri Jolly'nin yanına yaklaştı. O an zıplayıp doğruldu hayvan, bütün dişlerini göstererek yaklaşanın üstüne saldırdı. Zinciri tutmasa adamı parçalayacaktı. "Hoşt!" diye çırpındı Gadri. "Hiç göstermiyor ama canavar bu, canavar." Az daha budumu kapacaktı. "Vay canına, iyi ki uzak durmuşum." İyi bilirdi o köylü çocuğu olarak. Hemen mutfaktan bir parça et aldı, uzaktan koklatmak istedi Jolly'ye. Hiçbir yararı olmadı dostluk çabasının. Jolly daha bir öfkeli, daha bir azgın saldırdı. Öyle ki gerilen zincir arka ayaklarının üstünde dikilip sırt üstü devrilmesine neden oldu. Kadri başını salladı. "İşte bakın yahu, mis gibi et veriyoruz, üstümüze saldırıyor. Ne halin varsa gör arkadaş. Açlığı bilmiyorsun anlaşılan. Hele karnın kazılmaya başlasın, eti görünce nasıl uslanırsın." Yakınmasıyla çekildi gitti. Düğün yerinde ilk ağızda bırakılanlardan başka kimse kalmamıştı. Zaten çoğunluk ölüler ve yaralılarla birlikte kente inmişlerdi. Kimi tutuklu, kimi yakınlarının bakımı için. Düğün dağılmıştı, mutluluk amacıyla kurulan dernek üzünçle düğümlenmişti. Herkes ne yaptığını bilmeden oradan oraya dolanıyor, arada bir ağıta oturuyordu. Jolly, paralı ağıtçılar gibi her ağlayanla oluyordu. Kadir şaşırmıştı. Önüne attığı et olduğu gibi duruyordu. Bir gün geçtiği halde dilini bile sürmemişti Jolly. Acaba diye düşündü Kadri, çiğ yemiyor mu? Aklına gelen düşünceyle kıvrandı, hemen evlerine koştu. Bir avuç kavurma hapazlayıp getirdi. Uzaktan Jolly'nin önüne attı, dönüp bakmadı bile hayvan. Amma iş diye düşündü Kadri. Yas tutuyor yahu bu, yas tutuyor ya, kimin yasını? Tamam, Mehmet Usta can havliyle giderken bunu burada bıraktı ya. Dur oğlum diye sokuldu yavaş yavaş. Dur, ben seni salarım, gidersin yerine. Daha adımını atmaya kalmadan Jolly var gücüyle saldırıya geçti. Kadri kaç kez çoban köpekleriyle boğuşmuştu çocukluğunda. İki karış boyu, bir karış yüksekliği olan şu tazı kırmasının saldırısından ödü patladı. Yahu bu gerçekten soylu bir köpek diye düşündü. Ölümüne gidiyor, boşluğumu bulsa yok mu arkadaş? Boğazıma saldıracağı kesin. İyilik istemiyor yahu. Geberecek bu ağacın dibinde. Mehmet Usta bari akıl edip gelse de çözüp götürse itini. Dükkanı açıncaya sesini çıkarmadı Bilda. Elini yaladı, dizine sürtündü Mehmet Usta'nın, bekledi. Dükkan açılır açılmaz dört bir yanı dolaştı koklayarak. Sonra kapının önüne çıktı, çevreyi kolaçan etti bir çırpıda. Jolly yoktu. Geldi, gözlerini Mehmet Usta'nın gözlerine dikerek ulumaya başladı. Getirirler oğlum diye alttan aldı Mehmet Usta. Bugün yarın getirirler. Bir an sustu Vilda. Dinledi, arka ayaklarının üstüne oturdu. Mehmet Usta'nın uzattığı yemeğe dokunmadan öyle durdu. Sonra yeniden ulumaya başladı. Bekir, Ertan ve Mehmet Usta birbirlerine baktılar. Unuttum oğul dedi yine yumuşacık Mehmet Usta. Öyle bir patırtı vardı ki atladığım gibi gelmek zorundaydım. Jolly ağaca bağlıydı. Düşünmedim değil, zaman yoktu. Vilda'ya bakarak söylemişti bağış dilercesine. Sustu, dinledi Vilda, sonra yeniden ulumaya başladı. Kendi yanlışının böylesine yüzüne vurulması öfkelendirdi Mehmet Usta'yı. Sus be diye haşladı Vilda'yı. Hemen kuyruğunu kıstırdı, gözlerinde boğulan yaşlarla başını arka ayaklarının arasına alıp uzandı. Ertan başucuna oturdu, eliyle başını yüzünü okşadı bir zaman. Getirmezlerse ikimiz gider alırız Vilda dedi. Tasalanma sen, gider alırız. Kadri ne yapsa yararını görmüyordu. İkinci gün oldu, bir lokma yemedi bu hayvan diye geçirdi içinden. Ölecek, burada açlıktan ölecek. Yazık, bıraksa götüreceğim, en azından salıvereceğim ya, yanaştırmıyor ki. Göz göre göre ölmesine yüreğim dayansa, ne halim varsa gör diyeceğim. Dayanmıyor. Kıvranıyor, yeniden çiğ, pişmiş et veriyor. Jolly dönüp bakmıyor bile. Biraz yaklaşacak olsa öyle bir saldırıya geçiyor ki Kadri kendini dar atıyor kıyıya. Jolly inat ettikçe Kadri'nin de direnci artıyor. Bir yolunu bulmalıyım. Herkes benimle alay eder ölür giderse. Bir de köylü çocuğu olacaksın derler. Gözünün önünde bağlı bir köpeği açlıktan öldürmüşsün. Çevresinde dolanıyor, düşüncesini zorluyordu. Sonunda zincirin bağlandığı ipi gördü. Ağacın dibine sokuldu. Usullacık şunu çözersem varsın zincirini sürüklesin diye düşündü. Ya yolda bir yere takılırsa sorusuyla düşüncesini unutmaya çalıştı. Yeni bir gün başlıyordu. Jolly suskun, bitkin, ağacın dibinde yatıyordu. Kadri ne yapacağını araştırırken gözleri parladı, koştu, orağı kaptığı gibi ağacın dibine geldi, Jolly'den sakınarak uzandı, ipi kesiverdi. Jolly yerinden fırladı, kuyruğunu dikerek kent yoluna atıldı. Arkasından bir süre baktı Kadri. Olursa böyle olmalı diye düşündü. İnsanın tam güven duyacağı hayvan sahibinden başkasını yanına yaklaştırmıyor. Verdiğini bile yemiyor acısından ölse. Ertan Jolly'nin gelmesinden umudunu kesmişti. Bilda da 3 gündür ne ete ne kemiğe sunmadı. Eridi sanki. Her sabah dükkanının içini kokluyor, Jolly'yi arıyordu. Bulamadı mı kapının ağzına çöreklenerek ağlıyordu. Mehmet Usta kendi kendisiyle konuşurcasına mırıldandı. Bugün de getirmezlerse gider alırız. Getirmezler dedi güvenli Ertan. Bağlı bırakmışsın, yanaşmazlar ki. Bak bunu düşünmeliydim dedi Ertan'a. Keşke dönüp alsaydım. Bilda, Jolly'nin konuşulduğunu anlamış gibi mızıklandı, başını dikti bir an. Kuyruğunu salladı, sonra yeniden olduğu yere çöktü, zayıflamıştı. Canlılığını yitirmişti. 3 gündür Ertan'la bile oynaşmamıştı. Jolly, zincirini sürükleyerek koşuyordu. Açlık ve susuzluk etkisini göstermeye başlamıştı. Kent yolunda ilerledikçe dili terliyor, ağzı köpük içinde kalıyordu. Dursa yıkılmak korkusuyla sürekli yürüyordu. Güneş otları çatırdatıyor, zincir sesinin çıngırtısında bütün dikkatini yola veriyordu. Birden kasıldı, zinciri yolun kıyısındaki çalılara takılmıştı. Uğraştı, döndü, gerdi, çekti, sonunda kurtardı ama soluk soluğa yıkıldı. Burnunun ucundan kalkan bir tavşanın ardından baktı. Açlığı aklına geldi, dilini çıkardı, gözlerini bir an kapadıktan sonra yeniden doğruldu. Bu kez yolun ortasından yürüdü. Öyle geçmişti. Mehmet Usta 3 gündür öyle uykusunu unutmuştu. Bilda'yı yatıştırmak istiyor, bir türlü beceremiyordu. Zorla yedirmek istemişti dün. Dişlerini kenetleyen Bilda bir lokma bile almamıştı. Birden zıpladı, kulaklarını dikti, başını sağa sola çevirerek mızıklandı. Kuyruğunu salladı, bir iki havladı. Bir şey sezdi dedi o an Ertan. Sanki koku aldı. Jolly uzaktan demir yolunu görünce güçlendi. Buradan ötesini iyi biliyordu artık. Son gücüyle koşmaya başladı. Yolun ortasından geçerken zinciri yeniden takıldı. Kurtulmak üzere uğraşırken tren göründü, makasçı yolun ortasında çabalayan köpeği kovalamak istedi. Sonra zincirinin kıstığını görünce, hoşt diye bağırmaktan başka bir şey yapamadı. Jolly iki rayın arasına pısmıştı. Tren bütün görkemiyle üstünden geçti. Makasçı ölüsünü kaldırmaya gelirken zinciri kırılan Jolly'nin yaklayarak uzaklaştığını gördü. Başını iki yana sallayarak, İnsandan akıllı bir köpek bu diye geçirirken tanıdı. Bu, Mehmet Usta'nın köpeği değil mi? Bütün yaz bağa gider gelirlerdi. Öteki nerede acaba? Zincirini kırdığına göre bir iş var ya, ne? Kente indiğimde öğrenirim. Bilda yeniden zıpladı, başını dikti, kendi kuyruğunun çevresinde birkaç kez döndü. Mızıklayarak demir yolu yönünde koşmaya başladı. Ertan ardınca gitmek istedi ama bir anda gözden yitince köşeden döndü. 10 dakika geçmedi, Bilda da Jolly de dükkanın önünde belirdiler. Jolly bitkin, yüzü burnu yaralar içindeydi. Bilda çevresinde dört dönüyor, çalı çiziklerini yalayarak sağaltmaya çalışıyordu. Ertan zeytinyağıyla ıslattığı bir bezi koştururken tuttu babası. Önce bir karınlarını doyursunlar, sonra tımar edersin. Şu hallerine bak, iskeletleri çıktı. Bekir, et sıyrığıyla dolu kabı önlerine koydu. İkisi birden iştahla yemeye başladılar. Ertan çevrelerinde dönüyor, birini bırakıp ötekini okşuyordu. Birbirlerine böylesine bağlı olmalarından mutlu, onlara sahip bulunmaktan kıvançlıydı. Okul bahçesindeki kavga. Jolly ile Bilda'ya yeni bir oyun alanı çıktı. Ertan okula başlamıştı. Her sabah onunla birlikte dükkana gidiyorlardı. Sabah temizliği biter bitmez çantası yüklenen Ertan okula koşuyordu. Arkasında Jolly ve Bilda. İlk günler okul kapısından dönüyorlardı. Ertan'ın arkadaşları ilgilendikçe bahçeye dadandılar. Neredeyse sınıfına da gireceklerdi. Ne var ki zil çaldı mı Ertan kovalıyordu onları. İsteksizlikle dükkanın yolunu tutuyorlardı. Öğle zili çalar çalmaz da okulun kapısında hazır bekliyorlardı. Ertan arkadaşları eve giderken dükkanda yardım etmek için çarşıya yöneliyordu. Köpekleri de ardından. Öğle işlerini sağmış, koşarak okula dönmüştü. Bahçede oynarlarken Sümer Ertan'ı itti. O an Jolly ile Vilda'nın üstüne atılmalarıyla neye uğradığını şaşırdı. Ertan'ın yanına yuvarlanmış debeleniyordu. Korkusundan çığlık çığlığa bağırıyor, o bağırdıkça çevresinde dönen köpekler de havlıyorlardı. Okul bahçesi bir anda karışmıştı. Baş öğretmen ne olduğunu anlamak için gelirken Ertan, "Jolly, Vilda, hadi dükkana!" diye fısıldadı. O an Sümer'in çevresinde dönmeyi bırakan köpekler okul kapısına atıldılar. Baş öğretmen başlarına dikildiğinden ikisi de şaşkın bakıyorlardı. "Ne oldu burada?" "Hiç öğretmenim," diye toparlandı Ertan. Sümer korkusundan hala kurtulamamış ağlıyordu. Baş öğretmen ona döndü. "Sen anlat." "Öğretmenim, köpekleri az daha beni parçalayacaktı." "Köpekleri mi? O da nesi?" Çevrelerini alan kalabalıktan Jolly ile Vilda'yı görememişti. Sağa sola bakındı. Ortalıkta köpek görünmüyordu. Az önce gürültüyle kaynaşanlar sus pus yüzüne bakıyorlardı. Baş öğretmen bir kez bulaşmış olmanın kararıyla, "Ben köpek falan görmüyorum," dedi. "Siz gelirken kaçtılar öğretmenim," diye sürdürdü Sümer. Baş öğretmen bu kez Ertan'a baktı. "Öyle mi?" "Kaçtılar öğretmenim," diye yanıtladı Ertan. "Isırdılar mı?" kaygısıyla Sümer'e döndü baş öğretmen. "Kuduz muduz olmasınlar, başımıza iş çıkarmayın. Söyle, ısırdılar mı?" "Bilmem ki, çok korktum." "Isırmadılar öğretmenim," diye atıldı Turan. Sümer, Ertan'ı ansızın itti, onlar da Sümer'i ittiler. Biraz da korkuttular. Hepsi bu. Sümer haksızdı. "Sanki köpekten değil de insandan söz ediyorsunuz," dedi şaşkınlıkla baş öğretmen. "Haklı olsaydı ne olacaktı?" "O zaman karışmazlardı öğretmenim," diye atıldı Gündoğar. "Hadi canım," dedi baş öğretmen. "Köpek bu. Haklıyı haksızı ne bilirmiş?" "Onlar bilir öğretmenim." Diretmesiyle başını dikti Turan. "Bizden iyi bilirler. Kaç kez bizi de avktılar böyle." "Allah Allah, bir yaşıma daha girdim. Hiç böyle şey duymamıştım. Sahibini korumaları doğal da haklıyı haksızı ayırmaları biraz tuhaf." "Bir gün ben haklıydım öğretmenim," diye arkadaşını destekledi Gündoğar. "Ertan beni ardımdan itmişti. Bu kez onu yere düşürdüler." "İyi iyi, madem bu kadar akıllı hayvanlar, aferin onlara. Şimdi arkadaşınıza bakalım bir şey var mı?" Sümer çoktan kalkmış, her yanını gözden geçirmişti. Hiçbir şeyi olmadığını görünce başını salladı. "Biraz korktum öğretmenim," dedi. "Bu kadar akıllı olduklarını bilseydim, arkasından itmezdim arkadaşımı." "Demek bir sorun yok. Güzel güzel oynayın. Oynamazsanız Ertan'dan köpeklerini sürekli okula getirmesini isterim. Madem bu kadar akıllılar, bakarsınız yaramazlık edeni de cezalandırırlar." "Cezalandırırlar öğretmenim," dedi Turan inançla. "Cezalandırırlar." 3. ayrımın sonu, sayfa 88.